30. ayrım, sayfa 251. Dürünün ve onun gibi kızların zorla evlendirilmesi konusunda iki ayrı tutum ve görüş var romanda. Mustu'nun ve takımının savunduğu birinci görüş, Türkiye'de ataerkil düzende ve özellikle köylerde sosyokültürel yaşamın kadın konusunda yerleşmiş bildiğimiz kodlarını dile getirir. Erkeğin yaşlısı olmaz, erkeğin çirkini olmaz, erkeğin kârı kazancı yerinde ise tamamdır. Sayfa 66. Varacaksan var evine var, yok evine varıp sefil olma. Sayfa 22. Yoksullara kız verenin aklı yoktur, aklı varsa kaderi yoktur. Sayfa 67. Maddeci ve çıkarcı bu özdeyişlere göre önemli olan sevgi değil, paradır. Bu kültürün temelinde erkeğin hükmetmesi, kadının da itaat etmesi ilkesi yatar. Yazmış bir kere yazan, değiştirmenin kabili var mı? Avratların kaderi budur. Sayfa 157. Yenik düştükten sonra kaderciliğe sığınır Havana'da. Kaderimmiş deyip geçeceksin, çekip katlanacaksın der kızına. Sayfa 179. Karşıt görüşü savunan Uluguş, soruna feminist bir tutumla yaklaşır. İstemedikleri adamla evlenmeye zorlanan kızlar bu duruma katlanmamalı, isyan etmeli, birleşmeli ve işbirliği yapmalı. Hatta gerekirse talip olan erkeği öldürmeli. Uluguş kızları bilinçlendirmeye çalışır ve Dürü'yü kurtarmak için örgütler onları. Uluguş romanın önemli kişisidir çünkü hem öykünün bildirisinin taşıyıcısıdır, hem olaylara yön veren karakterdir, hem de kurtarıcıdır. Köylüyü uyandıracak, bilinçlendirecek bu kişinin bir bakıma onların dışında ve üstünde olması gerekeceğinden yazar Uluguş'u kişisel özellikleriyle öteki köylülerden ayırır. Uluguş kimilerine göre deli, kimilerine göre cihanın bilmediğini bilir. Sayfa 154. Garip bir ihtiyar ninedir. Yalnız kişiliğiyle ayrılmaz köylülerden. Oturduğu yer bakımından da ayrılır. Çünkü köyün içinde değil, kıyısında bir ucunda oturur, yapayalnız. Tam anlamıyla marjinal bir karakterdir. Uluguş adı, anlattığı bir masaldan dolayı vaktiyle kocasına verilmiş ve kocası ölünce karısına aktarılmıştır. Uluguş adı, bu zeki kadının romandaki işlevinin göstergesidir aynı zamanda. Masalda bir takım zengin beyler yoksul bir kadını kaçırmışlardır ve kahyalara da çocuğunu götürüp kesmelerini emretmişlerdir. Ama bir ulu kuş çocuğu kapar anasına götürür ve beyleri de öldürerek kadını onların elinden kurtarır. Kadın iyi bir çobanla evlenir ve mutlu olur. Masaldaki beylerin kadını tecavüz için zorla alıp kaçırmaları ile Mustu'nun Dürü'yü zorla alması arasında bir koşutluk kurulduğu besbellidir. Ulu kuş beyleri öldürerek kaçırılan kadını bir cinsel saldırıdan nasıl kurtarıyorsa, ulu kuş da Mustu'yu öldürterek Dürü'yü kurtaracaktır. Gerçi Mustu Dürü'yü silah zoruyla kaçırıp hırzına geçmez ama tehdit eder, gerekirse bu yola başvurabileceğini, birkaç çobana birer av tüfeği verip Dürü'yü dağa kaldırtabileceğini, Havana'yı da bir gece yayladaki kuğulardan birine atıp çavuşlara, işçilere geçin ulan üstünden diyeceğini söyler. Böylece masaldaki beyler, kadın ve kuş üçlüsü ile tırpandaki Mustu, Dürü ve Uluguş üçlüsü arasında daha açık bir koşutluk kurulmuş olur. Belli bir açıdan baktığımızda tırpanda Umberto Eco'nun frames dediği iki tür olay, durum ve kişi olduğu söylenebilir. Biri günlük yaşamdan tanıdığımız, bildiğimiz olaylar, durumlar, davranışlardır. Komşuya gitmek, kahvede sohbet etmek, yemek yemek, alışveriş yapmak ve benzeri. İkinci tür olaylar, davranışlar ve kişiler de bize tanıdık gelir yine. Ama yaşamdan bildiğimiz ya da gözlemlemiş olduğumuzdan değil, daha önce okuduğumuz anlatı metinlerinde rastlamış olduğumuzdan. Yazar içinde, okur içinde bu ikinci tür kişi, davranış ve olayların kaynağı metinsel gelenektir. Tırpanın birinci kısmında Roma'nın kurmaca dünyası daha çok gerçek köy yaşamından kaynaklanır. Dürünün ev yaşamı, karı koca kavgaları, kızı istemeye gelenlerin ziyareti, Muslu ile karısı Kamile arasındaki durum ve Dürünün evliliği üzerine evlerde kahvelerde yapılan konuşmalar, Baykurt'un da gerçekçi bir yazar gibi sergilediği durumlar ve olaylardır. İkinci ve üçüncü kısımlarda ise durum başka. Bu kısımlardaki başlıca epizotlar köy gerçekliğinden kaynaklanmaz. Kurmaca metinlerin tekrarlanan kalıplarından kaynaklanır. Romanın başında Dürünün kurtulup kurtulamayacağı sorusunun belirsiz bırakılması nedeniyle yaratılan gerilim, ana babanın pes etmesi ve Dürünün ahıra kapatılıp bağlanmasıyla son bulmuştu. Gerilimin yeniden yaratılabilmesi için kurtuluş umudunun bir kez daha canlanması gerek. İşte bu umut kapısının ikinci kez açılması, Ulu Kuş'un doğrudan doğruya savaşıma katılmasıyla sağlanacaktır. Dürünün ahıra hapsedildiğini öğrenen Ulu Kuş, kızlardan birini yollar ve verdiği talimat üzerine Dürü kurtarılıp kaçırılır. Ulu Kuş'un planı, yardım edebilecek dostların evinde onu birer ikişer gün saklamak ve hangi ev aranırsa Dürü'yü gizlice o eve getirmektir. Dürünün ahıra kilitlenmesi ve kurtarılması olsun, sonra evden eve götürülüp saklanması olsun, önceki metinlerden kaynaklanan kalıplardır. Evlendirileceği adamı istemediği için ana baba tarafından bir odaya hapsedilen ama sonra kurtarılan ya da kurtulan kız kalıbı oldukça evrensel bir kalıptır. Örnekleri bu kitapta incelediğimiz iki romanda daha vardır. İnce Mehmet'te Hatice'nin anası, kızı Abdi Ağa'nın yeğenine vereceği için Mehmet ile buluşmasın diye kızı hapseder, elini ayağını bağlar, kapıya kilit üstüne kilit vurur. Buna rağmen Mehmet kızı kaçırır. Devlet Ana da Yarhisar Tekfuru Hrisantos, kızı Lotus'u Bilecik Tekfuru Rumanos'a verecektir ama kız Orhan Bey'i sevdiği için babasına karşı çıkar ve Hisar'ın tepesinde bir odaya kilitlenir. Türkler savaşta tekfurları yenince kız kurtarılır ve Orhan Bey ile evlenir. Dürünün saklandığı evden alınıp aranmış bir eve götürülmesi de yazarın ve okurun yaşamdan tanıdığı bir olay kalıbı değildir. Esin kaynağı kuşkusuz Karacaoğlan efsanesidir. Yaşar Kemal'in Tırpan'dan 3 yıl önce yazdığı Üç Anadolu Efsanesi kitabındaki Karacaoğlan efsanesinde de aranan sevgilileri saklama olayı vardır. Karacaoğlan misafir olduğu obanın beyinin kızı Elif'e aşık olur. Elif de ona. Bey haber alınca ikisini de öldürtmek için aratır. Ama tüm oba halkı aşıkları korur ve kızları onları saklandıkları evden çıkarıp aralarını alarak aranmış bir eve götürürler. Budur Tırpan'da Ulu Kuş'un tezgahladığı oyun. İkinci kısmın tümünü oluşturan bu kız kaçırma, arama epizodunda Güldürü Öyesi ilk ve son kez metne egemen olur. Şiş Göbek Dazlak Muslu ve adamları umutla evden eve koşuşurken kızların Dürü'yü çuval içinde bir o eve bir bu eve kaçırmaları, Muslu'nun isteği üzerine dinleme cihazı ve telsizle köye gelen jandarmayla Dürü bizde, Dürü bizde diyerek alay etmeleri ve bütün radyoları açmaları, Ulu Kuş'un kendi yitik tırpanını dinleme cihazlarını kullanarak bulması için Şeref Çavuş'a asılması bu ikinci kısma bir opera komik havası verir. Dürü'nün yakalanıp kurtuluş umutlarını bir kez daha yitirmesiyle aydınlık ikinci kısım biter ve düğünün yer aldığı üçüncü kısma geliriz. Dürü için korkunç son artık kaçınılmaz görünürken Ulu Kuş'un tasarladığı bir öldürme planı ile kurtuluş umudu yeniden belirir. Okur bir yandan düğün hazırlıklarını, bir yandan da Ulu Kuş'un hazırlığını izler. Muslu çalgılar çaldırır, konuklarına yemekler, içkiler ikram ederken Ulu Kuş da nihayet bulduğu tırpanını biletmektedir. Gerilim bir kez daha kurulmuştur öyküde. Dürü, Muslu'yu öldürebilecek mi? Öldürürse kaçmayı başarabilecek mi? Ulu Kuş'un Dürü'yü yöneltmesiyle tırpanda roller değişir. kurban tipini temsil eden dürü, kendini asacak yerde karşı saldırıya geçen bir asi tipine dönüşür. Mustu da kurban tipine. Zifaf gecesi bir kızın bikrinin giderilmesi, onun kızlığa ölmesi ve kadın olarak yeniden doğması demektir. Başka bir deyişle cinsel olgunluğa geçişi simgeleyen törensel bir ölümdür bu. Dürünün de ilk gece muslu tarafından mundar edilerek kanının akması ve böylece törensel bir ölümden geçmesi gerekir. Karabasanlarında yatakta sürtüstü yatan dürü idi ve üstüne çıkarak onu mundar eden de muslu. Ne ki romanın bu son epizodunda durum tersine gerçekleşir. Zifaf gecesi sarhoş olup yatakta hemen sızan ve sırtüstü yatan musluyu, dürü böğrünü tırpanla deşerek öldürür ve yatağa dürünün değil muslunun kanı akar. Ayrıca araç olarak ulu kuşun kocasının tırpanı kullanıldığına göre tırpanın da fallusu simgelediğini düşünmek olası. Tırpanın bitişi yine daha önceki metinlerden, bu kez eşkıya öyküsü metinlerinden, alınmış kalıba uygundur. Dürü, anasına babasına baskı yapan, kendisini zorla satın alan ve bir cinsel nesne olarak kullanmak isteyen Musta Ağa'yı öldürdükten sonra köyden kaçar, ulu kuşun planını uygulayarak eşkıya Mevlüt'ün babası Eşrefçe'ye sığınır ve biliriz ki gerekirse dürü de eşkıyalara katılacak, onlara hizmet edecek, o yoksulların çorbasını pişirecektir. Sayfa 353. Dürü de bir kez daha kendine kötülük yapan ağayı öldürüp dağa çıkan eşkıya figürünü getirir önümüze. Tırpan bir bakıma simgesel bir roman. Dürünün musluyu öldürmesi, zenginlerin yoksulları ezdiği bir düzene başkaldırı anlamına gelir çünkü bu davranış bireysel bir cinayet değildir. Dürü musluyu yalnızca kişisel nedenlerden ötürü öldürmüyor. Kendi gibi kızları almaya kalkışacak başka mustulara ders olsun diye onları yıldırmak için öldürüyor. Ulu kuşa göre gökçimende kendini asan kızlar kendini asmak yerine onları satın almak isteyenleri öldürselerdi bugün durum başka olurdu. Elinde parayı sallayan her zengin yoksul körpe kızları almaya kalkışmazdı kolay kolay. Zenginin canı tatlı olur, ne ki ulu kuşa göre kadın kısmı, yoksul kısmı dövüşelim, savaşalım demez. Hemen yıkılıverir, pes eder. Birleşmek ve savaşmak gerekir oysa. Yoksullar birleşirlerse zenginleri alt eder. Ezilmekten kurtulurlar. Onlar varsıl, onlar kuvvetli emme, az. Biz yoksuluz emme, çoğuz. Sayfa 336. Karıncalar birleşti mi fili yudar. Sayfa 171. Görücü usulüyle evlenme temasını işleyen Tanzimat romanlarındaki ideal kız ya da kadın, erdemli, edilgen, kaderine boyun eğen ve erkeğin üstünlüğünü kabul etmiş kurban tipiydi. Erkek otoritesine baş kaldıran, başına buyruk hareket eden bağımsız kadın tipini ise kibar fahişeler temsil ediyor ve bu kadınlar cezalarını buluyor, ölüyorlardı. Fakir Baykurt soruna daha feminist bir yaklaşımla eğilirken bu ideal kız imgesini de değiştirir. Dürü kaderine boyun eğmez, eyleme geçer ve cezalandırır. Başka bir deyişle tırpanda baş kaldıran kadın övülüyor, edilgen kadın eleştiriliyor. Fakir Baykurt, kurban tipi dürüyü asiye dönüştürürken yerleşmiş bir kalıbı daha kırıyor. Geleneksel edebiyatta kötü adamın pençesine düşmüş kız kurtulacaksa erdemli ve yiğit erkek kahraman tarafından kurtarılır. Fakir Baykurt'un getirdiği çözüm ise daha feminist bir çözüm. Dürü kendi elleriyle öldürüyor musluyu. İşi planlayan da bir kadın ve yardımcıları da dürünün kız arkadaşları. Dürü ile muslu çatışması, kadın erkek çatışması olarak feminist bir başkaldırıyı, yoksul zengin çatışması olarak ise bir sınıfın başkaldırısını temsil eder. Yani fakir Baykurt, dürünün sorununa hem feminist hem Marksist açıdan yaklaşmış olur. Ana baba kararıyla evlendirilme geleneğine karşı çıkan ilk roman kahramanı dürü mü? Fakir Baykurt'tan çok önce Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın kimi romanlarında bu geleneğe isyan eden, hakkını arayan ve alan kız karakterler yok muydu? Örneğin bir Muadele-i Sevda adlı romandaki 1899 akıllı, bilgili Bedia. Ama Bedia'yı ilgilendiren kendi bireysel mutluluğudur ve konu batılılaşma sorunsalı içinde irdelenen Osmanlı dönemindeki evlenme, boşanma ve kadın hakları sorunudur, sınıf sorunu değil. Türk romanı daha gerçekçi olmaya doğru yol alırken başka çeşit kurban tipleri de belirir. Tanzimat romanındaki pek inandırıcı olmayan romantik kurban tipinin yerine daha gerçekçi ve inandırıcı olan evli kadını görürüz kurban olarak. Bu tipte hakkında hiçbir şey bilmediği bir adamla ailesi tarafından evlendirilen ve evlendikten sonra kocasının kaba, zalim ve bencil bir adam olduğunu öğrenen ve yaşamı boyunca eziyet gören, dayak yiyen mutsuz kadın tipidir. Örneğin Mai ve Siyah'ta Cemil'in kız kardeşi İkbal bu kadınlardan biridir. Gebeyken kocasından yediği tekme sonucu çocuğunu düşürür ve ölür. Sarhoş Raci'nin karısı da bu tipe başka bir örnektir. Türk romanındaki kurban tipleri arasında bir de üzerine kuma getirilen kadını saymamız gerek. Fakir Baykurt da ataerkil düzende ezilen kadınlara örnekler gösterirken bu üç kurban tipini de koyar romanına. Evlendirilecek dürü gibi kocasından fena dayak yiyen evli Havana da bir kurban tipidir. Üzerine kuma getirileceği için üzüntüsünden kahrolan Kamil'e de. Tırpan bu ilginç yönlerine karşın pek de başarılı olamamış bir yapıt. Nedenleri çeşitli. Bir kere dürü silik bir karakter olmaktan kurtulamıyor çünkü onu yalnızca bir yönüyle musludan tiksinen ve korkan çaresiz bir kız olarak tanıyoruz. Ama musluyu gördüğü zaman saklanacak delik arayan bu tırnak kadar çocuk ulu kuştan talimatı alınca muslunun böğrüne tırpanı saplayacak denli cesur bir eylemci kesiliyor. Küçük dürünün birkaç hafta içinde böyle bir asiye nasıl dönüştüğünü okurun anlamasına olanak yok. Çünkü bu önemli noktada yazar gözlerini karaktere değil eyleme çevirdiği için adam öldürmeyi kabul etmiş dürünün duyguları, düşünceleri okura kapalı kalır. Sanki bir iç dünyası yoktur dürünün. Belki Yaşar Kemal ile bir karşılaştırma yapmakta yarar var. Yusufçuk Yusuf da Derviş Bey adamlarından biri olan Yusuf'tan gidip Deli Hacı'yı öldürmesini ister ve ondan sonra okur sayfalarca o güne kadar hiç adam öldürmemiş Yusuf'un korkularını, düşlerini, kararsızlıklarını izler. Tırpan'ın başarısını engelleyen ikinci neden sanırım diyaloglarla ilgili. Metinde çok büyük yer tutan konuşmaları, konuları bakımından başlıca iki öbeğe ayırmak olanaklı. Haksız düzen üzerine konuşmalar ve Dürü ile Muslu'nun evlenmesi üzerine konuşmalar. Öykünün olay örgüsü genç kızların, yoksulların acılarını, ezilişlerini sergileyerek okurun duygularına sesleniyorsa, birinci öbek konuşmalar da okurun aklına seslenerek bu etkiyi desteklemek ve okuru bilinçlendirmek işlevini taşıyor. Tırpan gibi tezli bir romanda, yazarın devrimci görüşlerini aktarmak için konuşma sahnelerinden yararlanmak istemesi doğaldır. Doğaldır ama bu sahnelerin de doğal olması gerekir. Oysa Tırpan'da bu sahnelerin kişilere hem de bazen olmayacak kişilere belli şeyleri söyletmek için kurulduğu belli. Söz gelimi dürü yaşındaki küçük köylü kızların aralarında yapılan şu tartışma. Ulu kuş nine bütün yoksullar bir olmalı. ''Olamazlar ya, söyle yine.'' dedi sultan. ''El ele, kol kola, kafa kafaya vermeli. Veremezler ya, söyle keyfim açılsın. Varsıllara birer hastır çekmeliler tümcek. Çekemezler ya, söyle sen, sonra ne yapmalı senin yoksullar? Hep bir olup dünyadan parayı atmalılar, dökmeliler denize, ocaklara basıp yakmalılar. ''Yapamazlar.'' dedi sarının sultan. Varsıllar yaptırmaz. Nasıl yaptırmazlar? Varsıllar mı çok, yoksullar mı? Yoksullar çok tabii. Yoksullar çok emme. emmesi ne sarının kızı. Ne emmenleyip duruyorsun? Kim emmenliyor? Varsıllar basar parayı sustururlar yoksulları diyorum. Hiç bilem susturamazlar. Nasıl sustururlar? Susturabilirler mi Uluguş nine? Sayfa 170. İkinci öbek konuşmalara gelince, romanın başında Muslu'nun Dürü'ye göz koymasının ana kızda yarattığı korkuyla sağlanan gerilim az sonra işin çeneye dökülmesiyle söner. Muslu ile Dürü'nün evlenmesi konusu etrafında çeşitli kişiler arasında yapılan konuşmalar ve tartışmalar, Havana ile Dürü arasında, Velikul ile Havana arasında, Muslu ile Kamile arasında, köylü kadınlarla Havana arasında, kızlarla Uluguş arasında, Muslu ile Uluguş arasında, Muslu ile Dürü arasında, Cemal'in evinde toplananlar arasında ve benzerleri. Yüzünden öykü ilerlemez olur ve sıkıcı bir havaya girer. Çünkü aynı konu etrafında ister istemez aynı şeyler söylenmektedir. Belki de diyaloglar konusunda saptadığımız bu kusur daha genel bir kusurun parçası. Sanırım o da romanın küçük bir konu etrafında dönmesine ve sınırlı malzeme üzerine oturmasına karşın yapay biçimde uzatılmış olması. Özet olarak kısa bir anlatıya elverişli bir konu ve malzemenin 400 sayfaya yakın uzunlukta bir anlatıyı omuzlamaya zorlanması, romanda yoğunluğun yitirilmesine, konunun sulandırılmasına ve romanın yer yer yavanlaşmasına neden oluyor kanımca.